Ayrım 5. Avrupa'dan inme demokrasi. Ali Tartanoğlu. Sayfa 41. Milleti cumhurbabalar bölerse. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğini sakız gibi her yanlarına sıvamış olanlar da bilmelidirler ki ne vatan haini yalnızca gizli askeri belgeleri düşmana sızdırmaktır ne de bütünlüğü yalnızca PKK böler. Yakabilirsiniz veya oh olmuş diyemediği için halkla polisi karşı karşıya getirmeyin veya tahrikçi de öyle konuşmasaydı demenin Sivas örneğinde sonucu bal gibi milleti bölmektir. Milleti devlet ricali bölünce suç olmuyor mu? Eski Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın komünizm gelecekse onu da yalnız biz getiririz dediği gibi bölünecekse de siz mi böleceksiniz? İslamizmin hangi sınıfla ittifak halinde olduğunu anlamak için Demirel'in, Çiller'in hatta İnönü'nün Sivas karşısındaki tutumunu izlemek yeterlidir. Artık şu soruların açıkça ilan edilmesi gerekir. Türkiye yalnız zenginlerle onlara sendikasız, grevsiz kölelik edecek Sünni Müslümanların ülkesi midir? Eşcinsellerin eşcinsellik haklarının Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarında savunulduğu, bacaklarından veya kıllı göğüslerindeki altın zincirlerden başka zenginliği bulunmayan sözde sanatçıların el üstünde tutulduğu bu garip ülkede kölelik etmeyecek emekçilerle İslamizmi, yani Türkiye İslam Cumhuriyeti'ni reddedenlerin bunlar kadar sınırsız para kazanma hakkı değil, yaşama hakkı, vücut bütünlüğü hakkı yok mudur? Devlet yalnızca bir avuç hırsız zenginle onların köle ve uşaklarının mı devletidir? Diğerlerini ezip yağlı paçavra dumanların arasında soluksuz bırakarak veya el altından yok mu eder? Bu sorulara açık yanıtlar verilmeyeceği bellidir. Ama örneğin özelleştirme histerisinin tahkir ve tahrik ettiği insanlar, tahrik ve tahkirin hafifletici sebep sayıldığına bakıp, bugün hangi özelleştirmeciliği yaksam acaba'yı düşünmeye, yahut sadece ben Allah'a inanmıyorum diyenlere değil, konser salonunda müzik dinleyenlerden entel barlara, resim galerilerine, kokteyl salonlarına, bikinili güzel dolu plajlara da yanan paçavralar atmaya başlarsa, İslamizm, İslamizme demokratik özgürlük kimi kurtarır? Bölünme, parçalanma bu değilse nedir sorularının hem kendilerini adam yakıcılar sınıfına soksun sokmasın İslamistlerce hem aman bizi yakmayın diye onları okşayıp duran tatlı su entelleri hem de yine onları okşayıp durarak bu ülkenin yarısını fiilen vatandaşlıktan reddetmiş durumdaki devletlilerce hiç değilse kapalı kapılar ardında yanıtlanması gerekir. Bulunamayan veya bulunmak istemeyen yanıtların çökerteceği o ünlü gök kubbenin altındaysa o kadar güvenmesinler cumhur babalar, cumhur analar, cumhur oğullar vesaire de kalır. Mülkiyeliler Birliği Dergisi, sayı 158, Ağustos 1993, Ankara. Belediyeler bakkallık yapmaz da iş adamlığı mı yapar? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan'ın Ada Kentliyim'in ikinci sayısında yayınlanan Belediye Bakkallık Yapmaz başlıklı yazısı ilginç miydi? Değildi. Ama bu Celal Beygiller bu türküyü sürdürdükçe şu özalizm kabusuyla başlayan bakkallık esprisinin deşelenmesini de sürdürmek gerekir. Sosyal devlete güle güle. Yazıdan Celal Doğan imzası silinse de yerine Tansu Çiller, Turgut Özal ya da onların gazete köşelerindeki tıpkı basımlarından birinin imzası konsa kimse fark edemez. Hatta bu politikacılar veya bu köşe sahipleri bile olsa olsa ben ne zaman yazmışım bu yazıyı yahu derlerdi. Celal Doğan yılların sosyal demokratı olarak diyor ki artık 1930'larda değiliz. Artık bakkallık yapacak nitelikte yeterince insanımız var. Devletin bu arada belediyelerin de artık bakkallık yapmaması gerek. Belediyelerin Doğan'ın deyimiyle bakkallık yapması veya bunu hala sürdürüyor olması bakkallık yapacak insanımız olmadığından mıydı? Sosyal devlet ilkesine inanmış savunucusu olması zorunlu bir sosyal demokrat politikacı böyle yazıyorsa ya inanılmayacak ölçüde bilgisiz ya da tarifsiz kötü niyetli olmalı. Doğan ikincisi gibi görünüyor. Keşke bilgisiz olsaydı. Türkiye kapitalizmin kuralına göre oynandığı, vahşi kapitalizmin sınırsız kar hırsının sosyal amaçla denetlenebildiği bir ülke midir? Türkiye tam tersine kar hırsının özellikle denetlenmeyip başıboş bırakıldığı, hem bir yandan dar gelirli insanların tüket tüket tüket diye bombalanıp, hem de sendikaların, ücretlerin, ücret taleplerinin alabildiğine bastırıldığı ama tüketim isterisinin de çalıp çırparak veya tüketici kredisi tuzağıyla bankalara tutsak olarak karşılanmasının özendirildiği bir tuhaf meczuplar ülkesi değil mi son 10-15 yıldır? Hangi malın fiyatı gerçekten arz ve talebin kesiştiği noktanın fiyatı? Sümer Bank'ı bile bile yok edip Sümer Bank pazenine, Beykoz kundurasına razı insanlar 3-5 milyonluk maaşlarla 5 milyonluk İtalyan ayakkabısına mahkum edilmediler mi? Eğer devletin küçülmesi yani özelleşme sadece ekonomik anlamda bile bakkalda 7500 lira olan maden suyunun Metropol sinemasının önündeki kahvede 22.500 lira olması, belediyenin 3.000 liraya sübvansiyonsuz satabildiği ekmeğin özel fırınlarda 6-7 bin lira olması demekse ve kendisine hala sosyal demokrat demekte ısrar ediyorsa kusura bakmasın. İsterse baksın. Celal Bey bakkallık yapacak. Hoş geldin holding patronluğu. Ben vergine Cavit Çağlar bir helikopter daha alsın, oğlu İstanbul değil Nis gazinolarında eğlensin diye ne de Celal Bey kendini holding patronu hissetsin diye veriyorum. Benim vergim nasıl olsa bana geri dönmüyor. Batık şirket, banka kurtaracağına bari belediye işçisine ücret olsun. İkincisi, milletin ilanla veya gündüz vakti fenerle devlet aradığı bir ortamdayız. Eğitim bitti, sağlık bitti, adalet bitti, güvenlik bitti, yasama bitti. Bu noktaya devlet bakkallık yapmasın diye diye geldik. Demek devletin ekonomide küçülmesiyle bütün devletlik işlevlerini yitirmesi arasında fark yokmuş. Bakkallık yapmasın ama devlet okulu devlet hastanesi de mi olmasın? Oraya geldik çünkü. Üçüncüsü, Celal Bey'in Gazi Ulaş şirketinde işçilik maliyeti %23, belediye otobüslerinde %74'müş. Yani daha ucuz emeğe dayanan bir anlayışı tercih etmiş. Bunu da açık açık, fütursuz söylüyor. Bununla övünüyor. Ucuz ekmek eşittir emek sömürüsü değil miydi? Celal Bey mi yanlış partide, partisi mi artık yolunu şaşırdı? Bir yanda 20 milyon alan insan, bir yanda 2.7 milyon asgari ücretli iş bulamayanlarmış. Anlayamadım. Yani dışarıda işsizler var diye yaptığı işin karşılığında 20 milyon alanın utanması mı gerekiyor? Niye Cavit Çağlar utanmıyor? Peki 20 milyonu da 2.7 milyona düşürdük. Kalan 17.3 milyonu ne yapacak Celal Bey? Götürüp dışarıdaki işsize mi verecek? Ya da onu da mı işe alacak? Celal Bey kendisi ne kadar alıyor? Aynı yöntemi önce kendisine uygulamayı düşünür mü? Ayrıca bu retorik kıdemli bir CHP'liden çok bir holding patronuna, bir sermaye partisi kıdemlisine yakışmıyor mu? Başkanlardan daha çoğunu isteyebilir. İşçi susup oturacak. Celal Bey'in bu söyleminde ulan işsizdin, nefesin kokuyordu, tuttuk işe aldık, çok konuşma, benim verdiğime şükret. Bak dışarıda sürüyle işsiz var, mantığı yatmıyor mu? Üstelik sistem durmadan insanlar iyi şeylere layıktır pompalarken, alçak gönüllülük, görgü, az da yetinme bile bile yok edilmişken, o insanlar niye daha iyi aramasın? O da elbette işsizse iş arayacak. İş bulunca daha yüksek ücret, daha yüksek makam arayacak. Ne var bunda? Celal Bey milletvekilliği, daha ileride bakanlık düşlemiyor mu hiç? Karayalçın Bey niye kent kop başkanlığıyla ya da belediye başkanlığıyla yetinmedi, hala da yetinmiyor? Yani daha iyiyi, daha yükseklere Celal Beyler, Murat Beyler isteyince iyi, işçi isteyince ayıp mı oluyormuş? Asıl bu biraz, düzeltiyorum, epeyce ayıp olmuyor mu? Belediye şoförleri 183 gün çalışıp 365 günlük ücret alıyormuş. Yine anlamadım. Bu ülkede çalışma yaşamıyla ilgili tüm yasaları olduğu gibi tatil ve izinlerle ilgili düzenlemeleri de belediye şoförü değil, devlet yapar. Veya yine devletin yasalarla çizdiği çerçeve içinde toplu sözleşmeler belirler. Celal Bey, sermayenin, devletinin ve onun yasalarının da gerisine düşüp belediye işçisinin, şoförünün izninden, tatilinden, hele ücretinden de rahatsız olmaya başlamışsa oturup düşünmek veya daha iyisi her şeyi boş verip kafamızda huni şıkır şıkır oynamak gerek. Celal Bey, seçim kaygılarını, parti partili baskılarını, kartvizit baskılarını bir yana itip ben belediyeme, bitime, belki partili ama değerli, gerekli ve yararlı olanı alacağım Kimse gücenmesin. Verimliliği böyle artıracağım demiş de mi başaramamış? Hadi canım. Bitler kimin çiftliği? Bitleri, belediye şirketleri doğuran elbette yerel yönetimler değil. Elbette malzeme ya da personel alımlarında mevzuatın yarattığı birçok güçlük var. Ama bitler çiftlik değil iddiasına ancak el insaf karşılığı verilir. Bunu en iyi yine Celal Bey bilir de, eh tabii çiftliktir diyemezdi. Kuşkusuz bitler de nitelikli, değerli insanlar da çalışmıştır, çalışmaktadır. Aksi mantığa da aykırı. Ama bitler Türkiye genelinde çok ağırlıklı olarak partililere ya da onların yakınlarına iş olanağı diye kullanılmadı mı? Devlet kitlerini de en çok bu nedenle eleştirmiyorlar mı? Devlet kitleri böyleyken belediye bitleri niye, nasıl farklı olacak ki? Bataklıkta nilüfer çiçeği mi olur? Krala çıplak demek özgürlüğü. Celal Bey elbette istediği gibi düşünebilir. Ama bu düşüncelerin yeri CHP olmamalıydı. Sermayeden yana düşünmek, sağ görüşü benimsemek ayıp değil. Bu düşünceler ANAP'a, DYP'ye daha çok yakışıyor. Ha, parti olarak bizatihi CHP'de sermayeye kaymışsa, o zaman da bizim oylarımızın yerini yeniden değerlendirmemiz gerek. Celal Bey, Türkiye koşullarında düşlediği noktalara gelebilecek kadar zeki ve hareketli bir politikacı. Ama bu, onu başkalarını aptal yerine koyma hakkını vermez. Celal Bey'in çıplak olduğunu göre göre kralın kaftanına alkış tutma özgürlüğü elbette vardır. Ama bu da ona başkalarını da alkışlamaya zorlama hakkını vermez. Celal Bey taşımacılığı özelleştirmiş de Gaziantep halkının üzerindeki hangi yük azalmış? Karabük Demir Çelik PTT'nin T'si özelleşti de demir mi ucuzladı? Telefon faturaları mı hafifledi? Vatandaşın ödediği vergiler mi azaldı? Türkiye yalnızca vahşi kapitalizmin istediği vahşi faturaları ödeyebilenlerin mi ülkesi olacak? Peki ya ödeyemeyenler? Yakın veya uzak gelecekte ödeyemeyecek olanlar? Çalarak, çırparak, çaldırarak, çırptırarak daha nereye kadar gidilir? Benim ödediğim vergilerde hiçbir azalma olmayacak. Yararlandığım her türlü hizmetin bedelini de misli misli artı artı ödeyeceğim. Yani harcamalarımda da hiç azalma olmayacak. Ama Kenan Bey'inden Turgut Bey'ine, Tansu Hanım'ından Celal Bey'ine, sağlığından eğitimine, güvenliğinden adaletinden, belediyesine, devletten hiçbir şey beklemeyeceğim. E bu beylerin, paşaların, hanımların işi ne orada? O zaman devlete, hükümete, meclise, belediyelere size ne gerek var? Çekilin aradan, bir de sizi beslemek zorunda kalmayalım. Ne kadar bakabiliyorsak bakalım başımızın çaresine. Anadolu insanının çıplak giyinik diyeceksin diye zorlanması ilk değil. Alışkın o böylesi acemi aptal yerine konmalara. Hiç de aptal olmadığını ise Anadolu ozanının ağzından enfes bir yüreklilikle haykırıvermiş. Şalvarı saltağı Osmanlı, eğri kostağı Osmanlı, ekende yo, biçende yo, yiyende ortağı Osmanlı. Tabuları yıkalım deyip ortaya yeni tabulardan başka silah sürememenin acıklılığını tartışmaya gerek yok. Hele yeni tabulara Celal Beygiller de sahip çıkıyorsa. Ada, kentliyim. Sayı 95 Taksim 3. 15 Ağustos, 15 Kasım 1995 Ankara. 9 köyün doğrucusu Uğur Mumcu. Ortada vahşice parçalanmış bir ceset var. Bu ceset yalnızca bir insana, bir canlıya, bir faniye yönelik saldırının sonucu değil. Aynı zamanda belli bir düşünceye, dünya görüşüne, belli bir yurtseverlik anlayışına yönelik. Güldal Mumcu'nun askeri savcı Ülkü Coşkun hakkında açtığı davada, Coşkun'un mensubu olduğu ordunun siyasi sorumlusu olan Milli Savunma Bakanı, "Soruşturmaya gerek yok, dosya kapatıla," demiş. Bu da yetmemiş, açılan idari dava, aynı Harbiye Nazırı'nın aynı kararından hareketle reddedilip, Güldal Mumcu haksız dava açtığı için sembolik de olsa para cezasına çarptırılmış. Güldal Mumcu'nun "Çek şu tuğlayı da duvar kimin üstüne devrilecek görelim" dediği Susurlu kahramangillerinden kurşun atan da yiyen de gillerden Mehmet Ağar "Çekemem" demek zorunda kalmış. Gerçekle aramızda kaleler, surlar, çelik majino hatları yok. Bir tül var sadece. Elimizi uzatıp çeksek, indirsek o tülü, arkasındakini net olarak göreceğiz. Elimizde tutacağız. Ama savcılar ne dava açabiliyor ne dosyayı kapatabiliyor. Bir şey, ya o ünlü aptal sarışın gururla bilerek ya da korkudan korunuyor. Devlet ricali Uğur Mumcu ile birlikte onca insanın katilini ister gerçekten beceremediği, katiller kendilerini çok ustaca gizledikleri için olsun, ister becerebildikleri halde bilerek olsun, bulmuyorsa devletin devletlik vasfını yok ediyorlar. Oysa Sabahattin Ali'den 1 Mayıs 1977'den Uğur Mumcu'ya da denilebilir ama en azından Abdi İpekçi'den Uğur Mumcu'ya uzanan çizgi çok yalın, dümdüz bir çizgi. Bu çizgi, bu cinayetler süklüm püklüm hep karşımızda. Uğur Mumcu cinayeti ise bütün ötekilerin doruk noktası. Katiller ve patronları bakalım nereye kadar gidebileceğiz denemesinin sonunu görmek istiyorlardı, gördüler. Ta 70'lerin 30'lu yaşlarının başındayken keşfetmiş çetenin izlerini, ipuçlarını, dış bağlantılarını, iç işbirlikçilerini. Hayali mobilya ihracatından Lockheed yolsuzluğuna, 20 yıl önce yazmış devleti bir çetenin ele geçirdiğini, Abdullah Çatlı adını ilk kez o 1982'de yazmış. Kontur gerillayı, Gladio'yu, bunların ülkücü bağlantılarını, uluslararası bağlantılarını, yabancı istihbarat servisi bağlantılarını, devlet içindeki bağlantılarını ta o zamanlar irdelemiş, sergilemiş. Bunların sosyal, siyasal, hukuki yorumunu eski deyimle müthiş bir vukufla yapmış. Şeriatından, tarikat, siyaset, ticaret üçgeninden kaçakçılığına, yolsuzluğuna kadar. Asala dahil tehdit ya da uyarı almadığı odak yok. Ama onun değinebildiği konuları aynı açıklık, derinlik, netlik, doğrusunu söylemek gerekirse sertlikle sergileyebilen başkası da yok. Sağken yoktu ama hele şimdi hiç yok. Kaçakçıyı, hırsızı, katili arkasından itivermiş toplumun önüne. Karşısında olduğu sağı da, yanında olduğu solu da haksızlığa uğradıkları zaman hangi açıklık ve içtenlikle savunmuşsa, yanlış yaptıkları, haksızlık yaptıkları zaman da aynı açıklık ve vuruculukla eleştirmiş. Kim ne derse desin, onun sözlüğünde bir bizimkiler yok. Belki çok sevilmesi de, öldürülmesi de bundandı. Günümüzün sahte demokratlarının inandırıcı olamaması da bundan. Çünkü hep bir bizimkileri var. Kazım Karabekir anlatıyor. Gazi Paşa'ya suikast. Bunlar Cumhuriyet karşıtlarının da, Atatürk karşıtlarının da ve tabii Uğur karşıtlarının da asla yapamadıkları objektiflikte meclis gizli oturum tutanaklarına, genelkurmay belgelerine yani devlet belgelerine dayalı Atatürk araştırmaları. Cumhuriyet tarihi araştırmaları. Dört dörtlük bir Atatürkçü olmasına karşın tarih gerçekleri. Kendi izlenim ve inançları doğrultusunda Atatürk'e bile iltimas yapmamış. Örneğin Kazım Karabekir anlatıyor da biz çok ince, belli belirsiz, çok kibarca da olsa bir Atatürk'te Kazım Karabekir'e haksızlık etmiş galibayı hissetmiştik. Oysa Atatürk-Karabekir ilişkilerini incelediğimizde bizde de tam tersine Kazım Karabekir'in çok ileri gittiği, Mustafa Kemal'i düşüncesizce kırdığı izlenimi oluşmuştu. Devlet belgelerinin gizli tutulmasına hep hayıflandı. Yaşamı boyunca ve bütün gücüyle bu belgelere ulaşmaya çalıştı. Zamanın birinde bir genelkurmay başkanının yasakladığı, yine bir genelkurmay yayını olan iç isyanlarla ilgili bir kitabın serbest bırakılmasını, bıkmadan, usanmadan yazdığı yazılarla Doğan Güreş'i ikna edip öldürülmesine yakın bir dönemde sağladı. Edindiği bilgilere de bir yerlere zarar verir mi kaygısına kapılmadan yazdı. Uğur Mumcu'nun asıl özelliği doğruları söyleyip yazmaktan, hak bellediği yolda tek yürümekten çekinmemesi. Öldürülüşünün asıl nedeni solcu, sosyalist, sermaye karşıtı olması değil bu. Yoksa elini sallasan solcuya değiyor. Değişim, dönüşüm adına canla başla özelleştirmeyi, UPF'yi, Özal'ı savunanlar da solcu. Uğur'u bu tür tırnak içinde solcular da sevmezdi. Alemin doğrusu Uğur Mumcu muydu? Cevap, katillerin kör mantığıyla bakınca doğrudur. Bu kadar doğrucu olmayı verseydi, bu nedenle de ölmeyi hak etmişti. Ama uğurluğu becerenler yeterince çok olsaydı, Uğur'u öldürmek de bu kadar kolay olmazdı. Mülkiyeliler Birliği Bülteni, sayı 20, Ocak 1998, Ankara. 5. ayrımın sonu, sayfa 52.